Ran Kitap sunar. Sahaf Mendel. Yazan Stefan Zweig. Çeviren Bengü Soykal. Seslendiren Aydoğan Temel. Viyana'ya döndüğümde yürüyüşe çıktım ve aniden başlayan şiddetli bir yağmura tutuldum. Bu yağmur insanların kaçışıp bulabildikleri sundurmaların altına sığınmalarına neden oluyordu. Ben de onlara uydum ve hızlıca korunaklı bir yer aradım. Viyana'nın iyi yanı her köşede bir kafe bulunmasıydı. Böylece şıpır şıpır su damlayan şapkam ve sırılsıklam olmuş ceketimle tam karşımda bulunan kafeye kaçtım. İçeri girdiğimde Viyana'ya özgü geleneksel bir kafeyle karşılaştım. Almanya'nın yeni moda müzikli şehir gazinolarına özentiden eser yoktu burada. Bu kafe eski Viyana usulünde küçük burjuvaya hitap eden bir kafeydi ve içerideki kalabalık kurabiye almaktan ziyade ücretsiz sunulan gazeteleri okuyan alt tabakadan oluşuyordu. Şimdi akşam saatlerinde içeride zaten boğuk olan hava yoğun mavi sigara dumanıyla iyice ağırlaşmıştı. Yine de kafe yeni kadife koltukları ve parlak alüminyum kasasıyla temiz pak bir izlenim veriyordu. Aceleyle içeri girerken kapının üzerinde asılı olan tabeladan ismini okumaya vakit ayırmamıştım. Ne gerek vardı ki zaten. Şimdi sıcacık bir yerde oturuyor, sabırsızca yağmur sularının aşağı aktığı camdan dışarı bakıyor ve bu karamsar yağmur bulutlarının ne zaman uzaklaşacağını düşünüyordum. Bir şey yapmayarak orada otururken Viyana kafelerine özgü, o gözde görülmeyen uyuşturucu etkiye kapıldığımı hissediyordum. Üzerime ağır ağır hoş bir rehavet çöküyordu. Boş gözlerle etrafıma bakındım. Dumanlı mekandaki yapay ışık, insanların göz altlarına, sağlıksız görünmelerine neden olan mor halkalar çiziyordu. Kasadaki kadının ezberlenmiş hareketlerle garsona her bir fincan kahve için şeker ve kaşık vermesini izledim. Yarı uyur, yarı kendimden geçmiş halde duvarda asılı olan ifadesiz afişleri okudum. Ve bu bir tür miskinlik hali neredeyse iyi bile gelmeye başlamıştı. Birdenbire bu ataletten sıçradım. İçimde bir kıpırdanma vardı. Hani hafif bir sızı hissedersin ama ilk anda nereden geldiğini anlayamazsın ya, öyle. Sadece tuhaf bir gerginlik, içten gelen bir heyecan hissediyordum. Çünkü aniden, neden olduğu bilinmez, yıllar önce burada bulunmuş olduğumu ve bu duvarlarla, koltuklarla, masalarla, bu yabancı dumanlı mekanla ilgili bir hatıram olduğu düştü aklıma. Kendimi hatırlamaya zorladıkça bu anı muzipçe kayıp gidiyor, benden uzaklaşıyordu. Zihnin derinliklerinde belli belirsiz parlayan bir deniz anası gibi görürsün ama bir türlü yakalayamazsın, tutamazsın ya, öyle. Çaresizce kafedeki her bir eşyayı gözden geçiriyordum. Tabii ki birçok eşyayı tanımıyordum. Örneğin otomatik zil sesi çıkaran bu kasayı, yapay gül ağacından olan bu kahverengi duvar kaplamasını. Bu daha sonra yerleştirilmiş olmalıydı. Ama yine de ben yaklaşık 20 yıl veya daha uzun bir süre önce burada bulunmuş olmalıydım. Burada beni bir şey çok etkilemiş ve içime işlemiş olmalıydı. Bu mekanda kendimden bir parça, çoktan geride bıraktığım bir ben, aynı duvara çakılmış bir çivi gibi asılı kalmış duruyordu. Tüm gücümle duyularımı mekana ve aynı zamanda kendi içime keşfe saldım. Kendimi zorluyordum. Ama yine de kahretsin, bu içimde kaybolmuş, batık anıya bir türlü ulaşamıyordum. Beden isteneni yapmadığında veya benzer başarısızlıklar bize zihinsel gücümüzün yetersizliğini ve zayıflığını hatırlattığında insan nasıl kızarsa öyle kızıyordum kendime. Ama bu anıya ulaşma ümidimi de kaybetmiyordum bir yandan. Nisyan dediğimiz bu bataklıkta gizli olanı gün yüzüne çıkartmak için sadece küçücük bir emareye ihtiyacım vardı. Çünkü hafızam biraz gariptir. Hem güçlü hem zayıftır. Bir yandan çok inatçı ve bencildir ama diğer yandan da çok güvenilirdir. Hafızam en önemli hadiseleri, yüzleri, okunan ve yaşanan her şeyi yutar ve derinlerdeki karanlığına gönderirdi. Bu, kendisine ait yeraltı dünyasında sakladıklarını da zor kullanmadan, Sadece irade bunu istediği için geri de vermezdi. Sadece küçücük bir dayanak lazımdı. Bir kartpostal, bir zarfın üzerine karalanmış birkaç satır, sararmış bir gazete sayfası ve unutulanlar hırçın akan karanlık sular içinden tüm canlılığı ve cazibesiyle oltaya takılmış bir balık gibi gün yüzüne çıkardı. O zaman bir insanın veya bir mekanın her ayrıntısını hatırlardım. Gözbebeğinin rengini ve ağzını ve gülerken sol yanağında beliren gamzesini, gülerken çıkarttığı kesik sesleri ve bıyığının titreşmesini ve bu gülüşten doğan yeni simayı. Tüm bunları hemen ve harika bir tablo gibi önümde görürdüm. Üstelik bu insanın bana yıllar önce söylediği her bir sözcüğü de hatırlardım. Ancak mazide kalmış bir şeyi hafızamda canlandırmak ve hissetmek için her zaman duyularımı tetikleyecek bir uyarıma, hakikatten gelen küçücük bir desteğe ihtiyaç duyardım. Gözlerimi kapattım. Gözlerim kapalıyken ihtiyaç duyduğum bu gizemli oltayı şekillendirmek ve balığı tutmak daha kolaydı. Ama hiçbir şey olmadı. O anı gömülmüş ve unutulmuştu. Şakaklarımın arasında duran bu kibirli ve zalim hafızam beni öyle sinirlendirmişti ki, isteneni yapmayan, bozuk bir cihazı sarstığın gibi kendi alnımı yumruklayasım gelmişti. Hayır, artık sakince burada oturamazdım. Bu mağlubiyet beni o kadar kızdırmıştı ki, biraz sakinlemek için ayağa kalktım. Çok garipti. Kafede ilk adımlarımı attığım sırada yanıp sönerek ve kıvılcımlar saçarak ortaya çıkmaya başladı İlk aydınlanma ışıltıları. Kasanın sağından, öyle hatırlıyordum, penceresi olmayan ve yapay ışıkla aydınlatılan bir odaya geçilmesi gerekiyordu. Ve sahiden bu doğruydu. Başka duvar kağıdıyla kaplanmış olsa da buradaydı. Kendi beynimde sisler içine gömülmüş ve belirsizleşmiş dikdörtgen arka oda, oyun odası. Heyecanla kıpraşan sinir uçlarımla, birazdan her şeyi anımsayacaktım, bunu hissediyordum, içgüdüsel olarak eşyayı incelemeye başladım. İki terk edilmiş bilardo masası orada tozlanıyordu. Köşelere birkaç tane oyun masası yerleştirilmişti. Bunlardan bir tanesinde iki encümen üyesi veya profesör gibi görünen adam satranç oynuyordu. Ve köşede, döküm sobanın yakınında, telefon kulübesine giden yol üzerinde küçük, dört köşe bir masa duruyordu. Ve birden kafamda şimşekler çaktı. Hemen anlamıştım. İçi ısıtan, tüm bedeni mutlulukla saran bir tek dürtüyle aydınlanmıştım. Aman Tanrım, bu Mendel'in yeriydi. Jakob Mendel'in, kitapçı Mendel'in. Ve ben 20 yıl sonra onun karargahına gelmiştim. Yukarı Asel sokağındaki Kafe Glück'teydim. Jakob Mendel, onu nasıl unutabilmiştim? O kadar zaman geçmişti ki. Ama onu, bu sıra dışı, efsanevi adamı, bu uyumsuz dünya harikasını, üniversitede ve aydınlar camiasında meşhur olan bu kişiyi, onu nasıl unutabilmiştim? Onu, kitapların sihirbazını ve üstadını, her gün sabahtan akşama kadar burada oturan bilgeliğin simgesini, Glück kafesinin şöhreti ve yegane onurunu. Sadece bir saniyeliğine bakışımı içe çevirmem yetti. Göz kapaklarımın ardına baktım ve anılarla aydınlanmış zihnimde onun eşsiz eşkali belirdi. Onu olduğu gibi karşımda görüyordum. Her zaman o kirli ve her daim kitaplarla ve yazılarla kaplanmış dört köşe mermer masada oturduğu haliyle. Orada dimdik otururdu. Gözlüklü gözlerini elindeki kitaba gömer ve okurken fısıldardı. Vücudunu ve kötü parlatılmış kel kafasını ileri geri sallardı. Bu doğudaki Musevi okulunda edindiği bir alışkanlıktı. Bu masada ve sadece bu masada ona Talmud okulunda öğretildiği gibi sessizce fısıldayarak ve hafifçe sallanarak dergilerini ve kitaplarını okurdu. Kapkara bir beşik gibi. Bir çocuğun beşikte telkin edici ritmik sallantıyla uykuya dalması ve dünyadan uzaklaşması gibi onu eğiten din adamlarının görüşüne göre ruh bu avare bedenin sallanması ve titreşmesiyle kolayca inzivanın şefkatli kollarına sığınabilirdi. Ve gerçekten de Jakob Mendel etrafında olup bitenleri hiç fark etmezdi. Yanında bilardo oyuncuları gürültü yapar ve bağırışırlardı. Garsonlar girip çıkar telefon çalardı. Yerler silinir, soba yakılırdı. Tüm bunları algılamazdı bile. Bir keresinde sobadan yere köz düşmüştü. İki adım ötesinde parkeler tutuşmaya ve duman çıkartmaya başlamıştı. Başka bir müşteri etrafa yayılan kötü kokudan tehlikeyi fark etmiş ve alelacele tüten parkeyi söndürmeye koşmuştu. Ama Jacob Mendel oraya sadece bir karış mesafede oturmasına ve is kokusu üzerine sinmiş olmasına rağmen bir şey duymamıştı. Çünkü o diğer insanların ibadet ettiği, kumarbazların oyun oynadığı ve sarhoşların uyuşuk uyuşuk boşluğa baktığı gibi okurdu. Jacob Mendel o kadar dokunaklı bir farkındalıkla okurdu ki, ondan sonra izlediğim diğer insanların okumaları bana her zaman yüzeysel görünmüştür. Ben genç bir insan olarak bu Jacob Mendel adındaki kısa boylu kitapçıda ilk kez mükemmel odaklanmanın büyük sırrını keşfetmiştim. Bu, sanatçıyı sanatçı yapan, bilgeyi bilge yapan, aydını aydın yapan ve uyumsuzları uyumsuz yapan şeydi. Bu, koşulsuz tutkunun hazin mutluluğu ve mutsuzluğuydu. Beni Jacob Mendel'le üst sınıftan bir arkadaşım tanıştırmıştı. O zamanlar ihmal edilen ve magnetizm animal yani mesmerizm kaşifi olan Hekim Mesmer'i araştırıyordum. Ancak bu işte çok başarılı değildim. Bilinen kaynak eserler yetersizdi ve kütüphaneci, acemi bir çaylak olduğum için ona başvurmuştum, bana kabaca kaynak araştırmalarının onun değil benim işim olduğunu söylemişti. İşte o zaman bahsettiğim arkadaşa dert yanmıştım ve o da bana Jacob Mendel'den söz etmişti. Ben seni Mendel'e götürürüm demişti. O her şeyi bilir ve her şeyi bulur. O çoktan unutulmuş, Alman sahaflarından hiç kimsenin bilmediği kitapları getirir. O Viyana'nın en çalışkan adamıdır ve ayrıca eski topraktır. Hani tarih öncesinden kalmış, türü tükenmek üzere olan kitap dinozorlarından. Böylece ikimiz Gluck kafesine gittik ve elbette kitapçı Mendel yerinde oturuyordu. Gözlükleriyle, sakallarıyla, siyah kıyafetleriyle ve kara bir çalının rüzgarda sallandığı gibi salınarak kitap okuyordu. Sadece orada oturuyor ve kitap okuyordu. Ve bedeninin üst kısmını masanın üzerinde Budist keşişler gibi ileri geri sallıyordu. Masanın üzerine kitaplar ve kataloglar yığılıydı. Arkasındaki askıya asılmış mantosunun cepleri de dergiler ve kağıtlarla tıka basa doluydu. Arkadaşım geldiğimizi bildirmek için seslice öksürdü. Ama Mendel kalın camlı gözlüklerini kitabın içine gömmüştü ve geldiğimizin farkına varmıyordu. Nihayet arkadaşım masaya vurdu. Bir kapının vurulduğu şiddette ve o kadar da sesli. Ancak o zaman Mendel başını kaldırdı. Çelik çerçeveli gözlüğünü alnının üzerinden kaydırdı ve ağarmaya başlamış kalın kaşlarının altındaki iki garip gözünü bize dikti. Gözleri cin gibiydi, simsiyah, fıldır fıldır ve çok canlıydı. Arkadaşım bizi tanıştırdı ve ben Mendel'e sorunumu anlattım. Ama öncesinde arkadaşımın tavsiyesine uydum. Çok öfkeliymiş gibi kütüphaneciye sövdüm ve bana bilgi vermek istemediği için bolca şikayet ettim. Mendel sandalyesinin arkasına yaslandı ve tükürdü. Sonra güldü ve doğulu şivesiyle "İstemedi mi? Hayır, veremedi," dedi. "O bir beceriksiz, saçları ağarmış, kötek yemiş bir eşek. Ben onu tanıyorum ve Tanrıma şükür 20 yıl oldu tanıyalı ama o zamandan bu yana hala hiçbir şey öğrenemedi. Bunlar maaşını alır oturur. Tek yapabildikleri bu. Bu doktor efendiler kitaplar arasında oturacaklarına taş taşısalar daha iyi olur." Bu samimi girişten sonra aramızda buzlar erimişti ve küçük bir el hareketiyle beni ilk kez o dört köşeli, notlarla kaplı mermer masaya davet etti. Bu masa benim henüz tanımadığım kitapsever tezahürünün sunağıydı. Hızlıca isteklerimi saydım. Manyetizma hakkında tüm modern eserler ve tüm mesmer lehine ve aleyhine yazılmış yeni kitaplar ve eleştiriler. Sözlerimi bitirdiğimde Mendel bir saniyeliğine sol gözünü kapattı, aynı nişan alan bir okçu gibi. Ama bu odaklanmış dikkati simgeleyen hareket sadece bir saniye sürdü. Sonra hemen görünmeyen bir katalogdan okur gibi 20-30 tane kitap saydı. her birinin yayın evini, yayın yılını ve tahmini fiyatını da söyledi. Çok şaşırmıştım. Arkadaşım beni bu ziyarete hazırlamış olmasına rağmen bu kadarını beklemiyordum. Şaşkınlığım hoşuna gitmişti herhalde, çünkü hafızasının düğmelerine basar gibi konuma ilişkin en güzel kitap tefsirlerini de saydı. Uyur gezerlik ve ilk hipnoz denemeleri, Gassner, şeytan hainleri ve Christian Science ve Blavatsky hakkında da bilgi edinmek ister miyim diye sordu. Yine isimleri, kitap başlıklarını, özetleri hızlıca saydı. Ancak şimdi Jakob Mendel'in bir hafıza harikası olduğunu, canlı, iki ayaklı bir ansiklopedi, evrensel bir antolojiyle karşı karşıya bulunduğumu anlamıştım. Yaklaşık 80 isim saydıktan sonra neredeyse canı sıkılmış gibi görünen ama içten içe beni afallatmanın hazzını duyarak bir zamanlar muhtemelen beyaz olan mendiliyle gözlüğünü silen bu küçük pejmürde kılıklı kitap mucizesine hayretler içinde baka kalmıştım. Şaşkınlığımı biraz olsun örtbas etmek için çekingen bir tavırla bu kitapların hangilerini bulabileceğini sordum. "Şimdi buna bir bakmak lazım," dedi kalın sesiyle. "Yarın yine buraya gelin. Mendel bu arada bir şeyler bulmuş olur, bulamadıklarını da başka bir yerden bulur. Aklı olanın bahtı açık olur." Nazikçe teşekkür ettim ve nezaketi abartarak büyük bir pot kırdım. Ona istediğim kitapların başlıklarını bir kağıda yazmayı teklif ettim. Sözler ağzımdan çıkar çıkmaz arkadaşımın uyaran dirseğini acıyla hissettim. Ama artık çok geçti. Mendel bana bir bakış attı. Nasıl bir bakıştı o öyle? Hem muzaffer, hem mütevazı, hem alaycı, hem ezici, mükemmel bir hükümdar bakışı. Shakespearevari bir Macbeth bakışı. Hani Macduff'ın yenilmez kahramana attığı ve kahramanın savaşmadan teslim olmasını sağlayan o bakıştan. Sonra güldü. Boynundaki Adem elması tuhaf bir şekilde yukarı aşağı hareket etti. Muhtemelen bir küfrü yutmuştu. O mazbut ve edepli kitapçı Mendel küfretmekte haklıydı. En ağırından bir küfür etmeliydi. Çünkü sadece bir yabancı, bir cahil veya onun sözleriyle bir haydut böyle bir gafta bulunabilirdi. Ona Jakob Mendel'e bir kitap ismini not etmeyi teklif edecek kadar cüretkar olabilirdi. Sanki o yeni yetme bir kitapçı tezgahtarıymış veya bir kütüphane asistanıymış gibi. Sanki bu eşi benzeri bulunmaz, bu elmas gibi parlayan kitap dehasının bu tür basit yardımlara ihtiyacı varmış gibi. Nazik teklifimle bu küçük, büzüşmüş, kendi sakalı içine sarmalanmış ve üstelik kambur Yahudi olan Jakob Mendel'in üstün dehasına nasıl hakaret ettiğimi çok daha sonra anladım. Jakob Mendel hafızaların efendisiydi. Bu kireç tutmuş, gri yosunlarla kaplanmış kafasının içine hafızanın sihirli el yazısıyla, tarih boyunca yayınlanmış her kitabın ilk sayfasına basılmış her isim ve her başlık demir harflerle kazınmıştı. İlk bakışta her kitabın, ister dün çıkmış olsun ister 200 yıl önce, yayın evini, yazarını, yeni ve antika fiyatını biliyordu. Ayrıca yanılgıya yer olmaksızın her kitabın kapağını ve sonraki baskılarını hatırlıyordu. Elinde tutmuş veya sadece bir kitapçının ya da kütüphanenin vitrininde görmüş olduğu her kitabı, tıpkı bir sanatçının kendi kafasında tasarladığı ancak diğer insanların henüz göremediği bir eser gibi mükemmel bir bütünlük içinde algılıyordu. Bir kitabın Regensburg'da bir sahaf tarafından 6 marka sunulduğunu ve aynı eserin başka bir baskısının 2 yıl önce Viyana'da bir müzayede de 4 krona satıldığını ve onu kimin satın aldığını hatırlardı. Hayır, Jakob Mendel hiçbir kitap adını, hiçbir sayıyı unutmazdı. Jakob Mendel, sonsuza kadar titreşen ve sürekli çalkalanan kitap evreninin her bir canlısını, organizmasını ve yıldızını tanırdı. Her konuda uzmanlarından daha bilgiliydi. Sahafların depoları ezberindeydi ve kullanılan onca arşiv sistemine rağmen kütüphaneleri kütüphanecilerden daha iyi bilirdi. Bunun için de hatırlamak denilen bu sihirli araç dışında başka bir şey kullanmazdı. Sahip olduğu hafıza sadece yüzlerce örnek vererek anlatılabilirdi. Kuşkusuz bu hafıza sadece her kusursuzluğun ezeli sırrı sayesinde bu kadar çılgınca ve noksansız gelişebilmişti. Odaklanma sayesinde. Kitapların dışında bu garip adam dünya hakkında hiçbir şey bilmezdi. Çünkü var olmanın tüm unsurları ancak harflerle basılı olduğunda, bir kitap içinde toplandığında ve arındırıldığında onun için hakikat kazanıyordu. Kitapları anlamlarını, manevi ve edebi içeriklerini kavramak için okumazdı. O sadece kitap isimleri, fiyatları, baskı şekilleri ve ilk sayfalarıyla ilgilenirdi. Bu onun ihtirasıydı. Belli ki kısır ve yaratıcılıktan yoksundu. Bilgileri sadece bir antoloji içine basılmak yerine bir memelinin yumuşak beyin zarına sımsıkı kazınmış yüzbinlerce başlık ve isim dizininden ibaretti. Ama Jakob Mendel'in bu üstün hafızasının mükemmelliği, Napolyon'un yüz okuma marifeti, Mezzofantis'in dil bilgisi, Lasker'in satranç anlayışı, Busoni'nin müzik becerisinden daha az değerli değildi. Bu beyin üniversitede doğru konuma yerleştirilseydi, binlerce, yüz binlerce öğrenciye ve öğretmene bilgi verebilir ve her tarafta takdir görürdü. Bilim dünyası için faydalı olurdu. Kütüphane dediğimiz, kamuya açık hazine odaları için benzersiz bir kazanımı simgelerdi. Ama bu üst sınıf dünyasının kapıları ona kapalıydı. Çünkü o küçük, eğitimsiz, Talmud okulunu zar zor bitirebilmiş bir kitap taciriydi. Bu dünya ilelebet ona kapalı kalacaktı. Böylece sahip olduğu benzersiz beceriler Kafe Glück'teki bu mermer masada fark edilmeden sergilenmeye devam ediliyordu. Eğer bir gün olur da Buffon'un hayvan türlerini tasnif ettiği gibi büyük bir ısrar ve sebatla hafıza dediğimiz bu sihirli gücün tüm tür ve türevlerini tarif edecek ve tanımlayacak bir psikolog ortaya çıkarsa, böyle bir eser psikoloji dünyamız için hala yazılmadı, kesinlikle eserinde Jakob Mendel'e, kitapların efendisine, sahafların isimsiz üstadına yer vermeliydi. Mesleğine bakıldığında ve tanımayanlar için Jakob Mendel doğal olarak sadece ucuz kitaplar satan bir adamdı. Her pazar günü Yeni Özgür Basın ve Viyana Gazetesi gazetelerinde hep aynı ilan yayınlanırdı. Eski kitapları alırım, en iyi fiyatı öderim, çağrıldığımda hemen gelirim. Mendel, yukarı Alser Sokağı ve sonra bir telefon numarası. Bu numara aslında Glück kafesinin telefonuydu. Eski depoları karıştırırdı. Yaşlı, sakallı bir hamalla her hafta yeni keşiflerini karargâhına getirirdi ve oradan yine başka bir yere götürürdü çünkü ona gerçek bir kitapçı dükkanı açmak için izin verilmiyordu. Böylece ucuz bir kitapçı olarak kaldı ve çok az para kazandı. Üniversite öğrencileri ona eski kitaplarını satarlardı. Bu kitaplar onun üzerinden bir sonraki nesle geçerdi. Ayrıca küçük bir ücret karşılığında aranan her eseri bulurdu. Ondan akıl almak kolaydı. Onun dünyasında paranın fazla önemi yoktu. Çünkü kimse onu eski takım elbisesi dışında başka bir kıyafette göremezdi. Sabah, öğle, ikindi, akşam sütünün yanında iki dilim ekmek, öğleleri ise bir tabak yemek yerdi. Onu da yandaki lokantadan getirirlerdi. Sigara içmezdi, oyun oynamazdı. Aslında yaşamadığı söylenebilirdi. Sadece gözlüğünün ardında duran gözleri hayattaydı ve beyin denilen o anlaşılmaz yaratığı devamlı sözcükler, isimler ve başlıklarla beslerdi. Bu yumuşak ve faal kütle de bu bilgileri doyumsuzca emerdi. Aynı binlerce yağmur damlasını emen bir çayır gibi. İnsanlarla ilgilenmezdi ve tüm insani duygular arasında muhtemelen sadece bir tanesini, yani kibri iyi bilirdi. Yüzlerce yerde beyhude çabayla bilgi edinmeye çalışmış yorgun insanlar ona geldiğinde ve o bu insanlara anında yardımcı olabildiğinde büyük haz duyardı. Bu ona şevk verirdi. Bu ve Viyana ve çevresinde bilgisine saygı duyan birkaç insanın var olduğunu bilmesi. Şehir dediğimiz bu milyonlarca insanı barındıran düzensiz yığıntıların bazı noktalarında küçücük nişler bulunur. Bu nişler kocaman evreni minnacık bir alanda yansıtırlar. Çoğunluk bu nişleri görmez ama bilen için, tutkularını paylaşanlar için bu nişler paha biçilmez değere sahiptir. Bu tür kitap severlerin hepsi Jacob Mender'i tanırdı. Bir partisyon hakkında soruları olanlar, bir bakışta en zor sorulara cevap verebilen Müzikseverler Derneği'ndeki Eusebius Mandıçevski'ye gittiği gibi veya eski Viyana tiyatrosu ve kültürü hakkında bilgi edinmek isteyenlerin Alim Glossi Baba'ya başvurduğu gibi, nadir kitaplar arayan muhafazakar Viyanalı kitapseverler de Gluck kafesinde oturan Jacob Mendel'e giderlerdi. Mendel'i bu istişarelerde izlemek genç insan olarak beni çok etkilerdi. Kendisine daha az değerli bir kitap gösterildiğinde kitap kapağını burun kıvırarak kapatırdı ve ağzının içinden iki kron derdi. Ama ender bulunan, hatta türünün tek örneği olan kitap karşısında saygıyla doğrulurdu. Kitabın altına hemen bir altlık sererdi ve birdenbire kirli, mürekkepli parmakları ve siyah tırnakları için utandığını görürdü. Sonra büyük bir titizlikle, adeta şefkat ve hürmetle bu şaheserin sayfalarını tek tek çevirirdi. Her bir sayfasını incelerdi. Böyle bir an yaşadığında kimse onu rahatsız edemezdi. Gerçek dindarların dua ederken rahatsız edilemeyeceği gibi. Ve sahiden de bu inceleme, dokunma, koklama ve tartma, dini bir ayinde sırasıyla icra edilen tezahürler gibi bir merasimi andırırdı. Kambur sırtı ileri geri hareket ederdi. Ağzının içinde bir şeyler gevelerdi. Kafasını kaşırdı. Garip sesler çıkarırdı. Örneğin korku dolu bir "ah" ve hayret dolu bir "oo". Sonra bir sayfa eksik olduğunda veya tahta kurdu tarafından yendiğini gördüğünde üzgün bir "ah" veya "vah". Sonunda kitabı eline alır ve saygıyla tartardı. Yarı kapalı gözlerle kitabı koklardı. Aynı duygusal genç kızların bir sümbül çiçeğini kokladığı gibi. Bu biraz uzun süren merasim boyunca kitabın sahibi sabırla susmalıydı. Ayin sona erdikten sonra Mendel kendiliğinden ve büyük bir şevkle her bilgiyi paylaşırdı. Sonrasında benzer kitaplara ilişkin uzun öyküler ve çarpıcı fiyat hikayeleri anlatırdı. Bu nadir durumlarda birkaç saniyeliğine daha genç, daha ışıltılı ve daha canlı görünürdü. Yalnız karşısındaki yabancı ona paha biçmesi için para teklif ettiğinde çok gücenirdi. O zaman bir yabancı, yerli birine yol tarifi için bahşiş vermek istediğinde, yerlinin incindiği gibi incinirdi. Çünkü Mendel için değerli bir kitabı elinde tutmak, başkaları için bir kadınla buluşmak gibiydi. Bu anlar onun platonik aşk buluşmalarıydı. Mendel'in üzerinde sadece kitap hakimiyet kurabilirdi. Para bunu hiçbir zaman başaramazdı. Önemli koleksiyoncular, bunlar arasında Princeton Üniversitesi'nin kurucuları bile vardı, onu danışman ve satın almacı olarak kütüphanelerine almak istediler. Tüm bu çabalar nafileydi. Jacob Mendel hepsini reddetti. Onun Gluck kafesi dışında başka bir yerde olması düşünülemezdi. 33 yıl önce yumuşak, siyah sakallı ve kıvırcık saçlı, genç ve yamuk bir adam olarak doğudan Viyana'ya gelmişti. Burada haham olacaktı ama kısa bir süre sonra sert ve acımasız Tanrı Yehova'ya sırt çevirdi ve kitapların şaşalı çok tanrılığına teslim oldu. O zamanlar Kafe Gluck'u keşfetti ve zamanla burası onun atölyesi, karargahı, postanesi, dünyası olmuştu. Bir astronomun teleskobun dar merceğinden bakarak her gece sayısız yıldızın sır dolu seyrini, değişken düzenini, sönmelerini ve yeniden parlamalarını izlediği gibi Jacob Mendel de gözlükleri ardından dönen ve yeniden doğan bu dünya dışı aleme, kitapların evrenine bakardı. Her ne kadar Gluck kafesinin ünü, saygın müzisyen ve Alceste ile Iphigenia'nın yaratıcısı Christian Gottfried Gluck'e dayansa da Jacob Mendel de bu kafede büyük hürmet görürdü. O kafenin demirbaşları arasında yer alırdı ve aynı eski kiraz ağacı kasa yamalarla dolu bilardo masaları ve bakır kahve cezvesinin korunduğu gibi onun masası da bir mabet gibi korunurdu. Çünkü sayısız müşterisi ve danışanı her zaman kafe çalışanları tarafından kibarca sipariş vermeye zorlanırlardı. Böyle bakıldığında aslında şef garson Döbler, Mendel'in biliminden Mendel'den daha fazla para kazanırdı. Bunun için kitapçı Mendel'e birçok imtiyaz sağlanıyordu. Telefonu ücretsiz kullanırdı, mektupları alınırdı ve tüm siparişleri getirtilirdi. Yaşlı tuvaletçi kadın mantosunu temizlerdi, düşen düğmelerini dikerdi ve her hafta kirli çamaşırlarını yıkamaya götürürdü. Komşu lokantadan öğle yemeği getirilen tek kişiydi ve kafenin sahibi Bay Standhardner her sabah şahsen masasına gelir ve onu selamlardı. Tabii kitaplarına gömülmüş Jakob Mendel bunu hiç fark etmezdi. Her sabah tam 7:30'da kafeye girerdi ve ancak ışıklar söndürüldüğünde çıkardı. Kafenin diğer müdavimleriyle konuşmazdı, gazete okumazdı ve hiçbir değişikliği algılamazdı. Bir gün Bay Standhardner elektrik ışığında gaz lambalarının ışığından daha mı iyi okuyabildiğini sorduğunda, şaşkınlıkla kafasının üzerinde asılı olan lambalara bakmıştı. Günlerce süren gürültülü tadilat çalışmalarına rağmen bu değişikliği fark etmemişti. Sadece gözlüğünün iki yuvarlağı içinde bulunan ve her şeyi aydınlatarak kendisine çeken merceklerden süzülen, filtrelenmiş harfler beynine ulaşabilirdi. Bunun dışında etrafında olup biten her şey sadece boş gürültüden ibaretti ve geçip giderdi. Aslında 30 yıldan fazlasını, yani hayatının tüm uyanık anlarını sürekli devam eden, sadece uyku tarafından bölünen sonsuz bir rüyada, tam da bu dört köşeli masada okuyarak, karşılaştırarak, hesaplayarak geçirmişti. Onun için Jakob Mendel'in bana vahiy gibi gelen bu mermer masasını bir mezar kadar boş ve ıssız gördüğümde içim burulmuştu. Şimdi yıllar sonra böyle bir insanla birlikte dünyadan nelerin kaybolup gittiğini anlıyordum. Çünkü benzersiz olan her şey bu sefilce tek düzeleşen dünyada gün be gün daha çok değer kazanıyordu. İçimdeki genç, tecrübesiz insan güçlü bir ön seziyle Jakob Mendel'i sevmişti. O insan bana varlığımızda ayrıcalıklı ve üstün olan her şeyin sadece içsel bir bütünlük ve monomani ile kutsal bir bağ olan asil bir delilikle yaratılabileceğini göstermişti. Arınmış ruhani bir hayatın, bir tek fikre esir olmanın, bir dervişin hücresinde ulaştığı derin sükunetten farksız şekilde günümüzde de yaşanabileceğini, hem de elektrikli ışıklarla aydınlatılan bir kafede, bir telefon kulübesinin yanında yaşanmasının mümkün olduğunu, bana genç bir adamken okuduğum şairlerden daha fazla özünde kimsenin tanımadığı bu küçük kitapçı öğretmişti. Yine de bu adamı unutabilmiştim. Ama savaş yılları ve kendi eserime adadığım benzer tutku içinde olmuştu bu. Şimdi bu boş masanın önünde dururken kendimden utanıyordum. Fakat aynı zamanda merakım da uyanmıştı. Neredeydi o? Ona neler olmuştu? Garsonu çağırdım ve ona sordum. Hayır, maalesef Mendel adında birini tanımıyordu. Öyle bir adam bu kafeye gelmiyordu. Belki şef garson bilebilirdi. Göbekli adam ağır ağır bana doğru geldi, biraz düşündü, sonra hayır, o da Mendel adında bir beyi tanımıyordu. Yoksa Bay Mandel'dan mı bahsediyordum? Bay Mandel, hani Florian sokağındaki tuhafiyeciden. Faniliğin acı tadı geldi damağıma. Rüzgar ayak izlerimizi hemen ardımızdan silip geçiyorsa, ne için yaşardı ki insan? 30 belki 40 yıl boyunca bir insan bu odada oturmuştu, nefes alıp vermişti, okumuştu, düşünmüştü, konuşmuştu ve sadece 30 veya 40 yılın geçmesi yetmişti. Yeni Firavun'un gelmesi kâfi olmuştu Hazreti Yusuf'un unutulmasına veya Kafe Gluck'ta Jakob Mendel'in silinmesine, kitapçı Mendel'in. İçimde artan kızgınlıkla şef garsona Bay Standhardner'le veya eski personelle konuşmak istediğimi söyledim. Bay Standhardner mi? Onun kafeyi satalı çok olmuştu, o ölmüştü. Ve eski şef garson Krems'teki çiftliğinde yaşıyordu. Hayır, eskilerden kimse kalmamıştı. Ya da kalmıştı. Evet, evet, Bayan Sporschild, tuvaletçi kadın. Ama o her müşteriyi hatırlayamazdı. Kendimce Jakob Mendel gibi bir adam unutulamaz dedim ve kadını çağırttırdım. Kır saçlı Bayan Sporschild dağınık bir vaziyette arka tarafta bulunan iş yerinden bana doğru geldi. Masama ulaşmadan önce hızlıca kızarmış ellerini bir beze kuruladı. Ya yerleri süpürmüştü ya da camları silmişti. Kadın biraz endişeli görünüyordu. Ansızın kafenin ön kısmına, sosyete bölümüne çağrılması onu tedirgin etmişti. Viyana halkı soru sormak istendiğinde hemen polisten veya hafiyeden şüphelenirdi. Kuşkulu gözlerle bana bakıyordu. Kafasını eğmişti. Çok dikkatliydi. Ondan ne istiyordum acaba? Jakob Mendel'i sorduğum anda gözleri parladı ve omuzları dikleşti. Aman tanrım! Zavallı Bay Mendel! Onu hatırlayanın olması ne güzel! Evet, zavallı Bay Mendel. Neredeyse ağlamaya başlayacaktı. Hani yaşlı insanlara gençlikleri ve eski güzel günleri hatırlatıldığında çok duygulanırlar ya, öyle. Yaşayıp yaşamadığını sordum. Tanrım, zavallı Bay Mendel, o 7 yıl önce öldü. O çok iyi, çok güzel bir insandı. Onu çok uzun zaman tanıdım. Neredeyse 25 yıl. Buradaki işime başladığımda o buradaydı bile. Onun ölüme terk edilişi büyük bir ayıptı. Çok heyecanlanmıştı ve bana bir akrabası olup olmadığımı sordu. Kimse ona bakmamıştı. Kimse onu sormamıştı. Ona ne olduğunu bilmiyor muydum? Hayır. Hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Ve ondan bana her şeyi anlatmasını istedim. Bu iyi insan utangaç ve huzursuzdu. Sürekli ıslak ellerini siliyordu. Hemen anladım. Tuvaletçi olarak bu kirli önlüğü ve dağınık kır saçlarıyla kafenin ortasında durmaktan utanıyor ve endişeli bakışlarıyla garsonlardan birinin masayı dinlemediğinden emin olmaya çalışıyordu. Oyun odasına, Mendel'in eski masasına geçmeyi önerdim. Orada bana her şeyi anlatabilirdi. Rahatladı. Çekingen tavırlarıyla kafasını salladı. Ona anlayış gösterdiğim için minnettardı. Hafifçe topallayarak yürüyen yaşlı kadın önden, ben de ardından arka odaya gidiyorduk. İki garson şaşkınlıkla bizi izliyordu. Bir işlerin döndüğünü anlamışlardı. Kafedeki bazı müşteriler de oluşturduğumuz uyumsuz çiftin arkasından bakıyorlardı. Onun masasına ulaştığımızda bana Jakob Mendel'in, kitapçı Mendel'in çöküşünü anlattı. Bazı detayları daha sonra başka birinden öğrendim. Anlatmaya başladı. Jakob Mendel savaş başladıktan sonra da her gün gelmeye devam etmişti. Her gün sabah 7:30'da gelir ve her zamanki gibi masasına oturup tüm gün boyunca okurmuş. Onun savaş çıktığını fark edip etmediğinden emin olamamışlar. Çünkü savaş yokmuş gibi davranıyormuş. Bildiğim gibi gazete okumuyormuş ve başkalarıyla da konuşmazmış. Son baskılar ellerinde gazete satan çığırtkanlar geldiğinde bile diğerleri gibi toplaşmaz ve konuşulanları dinlemezmiş. Franz adındaki garsonun yok olduğunu, o Gorliçe'de şehit düşmüş, fark etmemiş. Baştan Tartner'in oğlunun Premişi'de esir düştüğünü duymamış ve ekmeğin tadı gün be gün kötüleştiğinde ve ona sütünün yerine kahve ikamesi verilmeye başlandığında da bir tek kelime etmemiş. Sadece bir kez üniversite öğrencilerinin artık gelmediğine şaşırdığını söylemiş, hepsi buymuş. Tanrım, garibanın kitapları dışında hiçbir eğlencesi ve hiçbir meşgalesi yoktu ki. Sonra günün birinde o felaket yaşanmış. Sabah saat 11'de güpegündüz bir bekçi ve bir istihbaratçı gelmiş. Düğme deliğine iliştirilmiş rozetini göstermiş ve Jakob Mendel'in oraya gelip gelmediğini sormuş. Sonra hemen Mendel'in masasına gitmişler. O zavallıcık da kitap satmak veya bir şey sormak istediklerini sanmış. Hemen onlarla gelmesini istemişler ve onu alıp gitmişler. Kafe için büyük skandal olmuş. Herkes zavallı Bay Mendel'in etrafına toplanmış. O da iki adamın arasında durmuş, saçları gözlüğünün üzerine düşmüş şekilde birinden birine bakıyormuş. Ondan ne istediklerini bilmiyor, birinin onu aydınlatmasını bekliyormuş. Kadın hemen jandarmaya bunun bir hata olması gerektiğini, Bay Mendel gibi bir adamın sineğe bile zarar veremeyeceğini anlatmış. O zaman istihbaratçı ona bağırmış ve devlet işlerine burnunu sokmamasını söylemiş. Sonra onu götürmüşler ve çok uzun bir süre gelmemiş. 2 yıl geçmiş. Hala o zamanlar ondan ne istediklerini anlamamış. "Ama ben ona kefilim," dedi yaşlı kadın heyecanla. "Bay Mendel herhangi bir haksızlık, hukuksuzluk yapmış olamaz. Onlar yanıldılar. Hayatım üzerine yemin ederim. Zavallı, masum adama karşı suç işlediler."
İyi kalpli, dokunaklı bayan Sporşil haklıydı. Dostumuz Jakob Mendel gerçekten suç işlememişti. O sadece, detaylarını daha sonra öğrendim, büyük, içler acısı, o çılgın zamanlar için bile inanılmaz bir aptallık etmişti. Bu da sadece tamamen kendi alemine odaklanması, benzersiz kişiliğinin gerçeklere uzak olmasıyla izah edilebilirdi. Olanları anlatayım. Yurt dışıyla düzenlenen tüm yazışmaları kontrol etmekle görevli askeri denetim birimi bir gün bir kartpostal yakalamıştı. Bu kartpostalı yazan ve imzalayan kişi Jakob Mendel'di. Üzerine yurt dışı pulu yapıştırılmıştı ama, ve bu inanılmazdı, kartpostal düşman ülkeye gönderilmişti. Bu kartpostal Paris Quai de Grenelle adresinde oturan Jean Laborder adında bir kitapçıya yollanmıştı. Ve kartpostalda Jakob Mendel adında bir adam yıllık aboneliğinin ücretini peşin ödemesine rağmen Fransa Kitap Bülteni'nin son 8 sayısının kendisine gönderilmediğinden şikayet ediyordu. Lise profesörü ve Latin filolojisi öğretmeni olan alt denetim memuru bu yazıyı görünce şaşırmıştı. "Bu ne kadar aptalca bir şaka böyle," demişti kendine. Her hafta 2000 mektup içinde kuşku uyandıran ve casusluk şüphesi taşıyan içerikleri arayan bu adam, hayatında bu kadar saçma bir yazışma görmemişti. 1914 yılından beri sınır hatları dikenli tellerle korunmuyormuş ve Fransa, Almanya, Avusturya ve Rusya erkek vatandaşlarının sayılarını her Allah'ın günü birkaç bin civarında azaltmıyormuş gibi, biri kalkıp da bu kadar fütursuzca Avusturya'dan Fransa'ya savaş halinde bulunulan bir ülkeye küstahça kart göndermesi inanılır gibi değildi. Önce bu kartpostalı sıra dışı gönderi olarak masasının çekmecesine koydu ve bu saçmalığı bildirmedi. Ancak birkaç hafta sonra aynı gönderici bu sefer Londra Holborn Square adresinde bulunan John Aldrich adında bir kitapçıya "Antikalar dergisinin son sayılarını bulabilir mi?" diye soruyordu. Bu kartpostalı da şaibeli Jakob Mendel yazmıştı ve yine aynı akıllara zarar saflık içinde açık adresini belirtmişti. Üniformanın içine takılmış lise profesörü artık endişelenmeye başlamıştı. Bu aptal bir şaka değil de şifreli bir haberleşme yöntemi miydi yoksa? Binbaşının önünde selam çaktı ve 2 kartpostalı masasına bıraktı. Binbaşı da buna bir anlam veremedi. Çok özel bir durumdu bu. Önce polisi görevlendirdi ve Jakob Mendel adında birinin var olup olmadığını tespit etmelerini istedi. Üzerinden 1 saat geçmeden Jakob Mendel tutuklanmış ve afallamış vaziyette binbaşının önüne götürülmüştü. O da Jakob Mendel'e şaibeli kartpostalları gösterdi ve göndericinin kendisi olup olmadığını sordu. Binbaşının sert sesinden heyecanlanan ve önemli bir kataloğu okurken rahatsız edildiği için biraz da öfkelenen Mendel, kabaca kartpostalları tabii ki kendisinin yazdığını söyledi. Ücretini ödediği aboneliği karşılığında dergilerin gelmemesini şikayet etme hakkı vardı herhalde. Binbaşı, koltuğunda yan masada oturan teğmene eğildi. İkisi birbirine göz attılar. Allah'ın ahmağıydı bu. Şimdi binbaşı bu aptalı paylayıp kovsa mı, yoksa bu hadiseyi büyütse mi diye düşünüyordu. Bu tür hassas durumlarda neredeyse her resmi kurumda önce bir tutanak tutulur. Tutanak her zaman işe yarar. İşe yaramazsa zararı da olmaz. Ve sadece milyon tanesine bir tane daha boş yere doldurulmuş bir kağıt eklenir. Ama bu durumda tutanak maalesef zavallı, saf bir insana zarar verecekti. Çünkü Mendel 3. soruya çok vahim bir cevap vermişti. Önce ismi soruldu. Jakob Jankef Mendel. Meslek, mümessil. Çünkü onun kitap tacirliği izni yoktu. Sadece mümessillik izni vardı. Üçüncü soru felakete yol açtı. Doğum yeri. Jakob Mendel, Petrikao adındaki küçük kasabanın ismini verdi. Binbaşı kaşlarını kaldırdı. Petrikao, bu Rus Polonya'sında sınıra yakın bir yer değil miydi? Çok şüpheli. Bundan sonra daha sert konuşmaya başladı. Avusturya vatandaşlığı ne zaman alınmıştı? Mendel'in gözlüğü binbaşıya kara kara ve biraz da hayretle bakıyordu. Olanları anlayamıyordu. Resmi belgeleri, nüfus kağıdı neredeydi? Mümessillik izni dışında herhangi bir resmi belgesi yoktu ki. Binbaşı kaşlarını gittikçe daha fazla çatıyordu. Şimdi uyruğu hakkında bilgi vermesi gerekiyordu. Babası hangi ülkenin vatandaşıydı? Avusturya mı, Rusya mı? Jakob Mendel sakince, tabii ki Rus'tu, dedi. Peki kendisi? Aman, kendisi askere gitmemek için 33 sene önce Rus sınırından kaçak geçmişti. Ondan beri Viyana'da yaşıyordu. Avusturya vatandaşlığını ne zaman almıştı? Ne için alacaktım ki, dedi Mendel. Bu tür işlerle hiç ilgilenmemişti. O zaman hala Rus vatandaşı mıydı? Ve bu sorulardan artık içten içe sıkılmış olan Mendel kayıtsızca cevap verdi. Galiba evet. Binbaşı irkilerek koltuğunda arkasına yaslandı. Öyle ki koltuk gıcırdamıştı. Demek ki bu da olabiliyordu. Savaşın ortasında 1915 yılında Tarnow ve Büyük Taarruz sonrasında Avusturya'nın başkentinde Viyana'da bir Rus rahatça dolaşabiliyor, Fransa'ya ve İngiltere'ye mektuplar yazabiliyordu ve polisin ruhu duymuyordu. Hal böyleyken gazetelerde yazan ahmakların Konrad von Hötzendorf'un Varşova'da daha hızlı ilerleyememesinden şikayetçi olmalarına, Genelkurmay'da ordu harekatlarının ajanlar tarafından Rusya'ya bildirildiğine şaşılmasına hayret edilmemeliydi. Şimdi Teğmen de ayağa kalkmıştı ve masanın önüne dikilmişti. Daha önce bir sohbeti andıran konuşma ciddi bir sorguya dönüşmüştü. Yabancı olarak neden hemen resmi kurumlara başvurmamıştı? Mendel hala işin vahametinden bir haber Yahudi şivesiyle cevap verdi. Resmi kurumlara niçin başvuracaktım ki? Binbaşı sorusuna soruyla cevap verilmesinde bir meydan okuma sezmişti ve duyuruları okuyup okumadığını sordu. Hayır mı? Gazete de mi okumuyordu yoksa? Hayır, okumuyordu. İki asker, korkudan hafifçe terlemeye başlamış Jakob Mendel'e, aniden yazıhanelerinin ortasına düşmüş bir göktaşı gibi büyük bir şaşkınlıkla baka kalmışlardı. Sonra telefon konuşmaları yapıldı. Daktilolarda yazılar yazıldı. Prosedürler uygulandı ve Jakob Mendel bir sonraki tertiple esir kampına gönderilmek üzere garnizon nezaretine devredildi. Önünde duran iki eri takip etmesi söylendiğinde kararsızlık içinde bir an tereddüt etti. Ondan ne istediklerini bir türlü anlayamıyordu ama bir yandan da suçsuz bir insan olarak hiç endişelenmiyordu da. O sırma yakalı, kalın sesli adam, masum olan ona ne kötülük edebilirdi ki? Onun kendisine ait kitaplar dünyasında savaşlar yoktu, yanlış anlaşılmalar yoktu. Sadece sayılar, sözcükler, başlıklar ve isimler hakkında sonsuz bilgi ve daha fazla bilgi edinme arzusu vardı. Bu duygularla rahat ve huzurlu bir ruh haliyle erlerin ardından merdivenlerden indi. Karakolda manto cebinden tüm kitapları alındığında ve içinde yüzlerce önemli notun ve müşteri adreslerinin bulunduğu cüzdanı istendiğinde öfkeden etrafına saldırmaya başladı. Onu güçlükle zapt etmek zorunda kaldılar. Bu esnada gözlüğü, bu manevi dünyasına baktığı sihirli teleskop maalesef yere düştü ve paramparça oldu. İki gün sonra onu ince bir yazlık kıyafetle sivil Rus esirleri için kullanılan Komorn'daki esir kampına gönderdiler. Jakob Mendel'in tutkuyla sevdiği kitaplarından uzakta, beş parasız, bu kocaman insan ambarında ilgisiz, kaba, ve çoğu okuryazar olmayan mahkumlar arasında hangi psikolojik işkencelere maruz kaldığını, 2 yıl boyunca yegane varlığı olan kitap dünyasından ayrı, kanadı kırık bir kuş gibi onu hayatta tutan her şeyden ırak neler yaşadığını hiç öğrenemedim. Çılgın sarhoşluğundan ayılmaya başlayan dünya, bu savaşın tüm zulümlerinden ve hukuksuz kıyımlarından en kötülerinden olan masum, yaşlı, yabancı bir ülkede kendi vatanında gibi yaşamış ve en vahşi kabilelerde bile kutsal kabul edilmiş misafirperverliğe güvendikleri için zamanında kaçmamış sivillerin toplanması ve dikenli teller ardına tıkılması kadar amacını aşan ve bu nedenle de vicdanen kabul edilemez olan suçun her bir ülkede yani Fransa, Almanya ve İngiltere'de ve bu delirmiş Avrupa'nın her bir kara parçasında işlenmiş bir insanlık suçu olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Eğer tam zamanında bir tesadüf, Avusturya'ya özgü gerçek bir rastlantı onu bir kez daha bu dünyaya getirmeseydi, belki Jakob Mendel yüzlerce masum gibi çıldırabilirdi veya dizanteri, halsizlik, psikolojik çöküş sonucu sefalet içinde ölebilirdi de. Çünkü kaybolmasından sonra adresine birçok soylu müşterisinden mektuplar gelmişti. Steiermark vilayetinin eski valisi Dük Schönberg, o hanedanlık eserleri koleksiyoncusuydu. Eski ilahiyat fakültesi dekanı Ziegenfeld, Augustinus hakkında bir makale üzerinde çalışıyordu. 80 yaşındaki emekli amiral Edler von Pizek, o da hala kendi hatıratını tamamlayamamıştı. Tüm bu kişiler onun sadık müşterisiydiler. Tekrar tekrar Gluck kafesine Jakob Mendel'e mektup göndermişlerdi. Ve bu mektuplardan bazıları her yerde aranan bu adamın ardından esir kampına gönderilmişti. Orada tesadüfen iyi niyetli olan bir yüzbaşının eline geçmişlerdi. O da gözlüğü kırıldığından beri, yenisini alacak parası yoktu, köstebek kadar kör ve sessiz sedasız bir köşede tüneyen bu kısa boylu, pis Yahudinin ne kadar da soylu tanıdıkları olduğuna şaşırmıştı. Bu tür destekçileri olan biri, özel biri olmalıydı. Böylece yüzbaşı, Mendel'in bu mektuplara cevap yazmasına ve destekçilerinden yardım istemesine izin vermişti. Bu yardım çok gecikmemişti. Tüm koleksiyoncuların tutkulu işbirliğiyle, Dük ve Dekan tüm bağlantılarını kullanmışlardı. Ve ortak kefaletleriyle kitapçı Mendel 1917 yılında 2 yılı aşkın bir esaretten sonra yine Viyana'ya dönebilmişti. Tabii her gün polise görünme koşuluyla. Özgür hayata dönmesine izin vermişlerdi. Eski, küçük barınağına her şeyden fazla sevdiği kitapçı dükkanlarının önünden geçebilecek ve yuvası olan Café Gulu'ya gidebilecekti. Mendel'in cehennemden Café Gulu'ya dönüşünü İyi kalpli bayan Sporschil kendi anılarından anlattı. Bir gün, Yüce İsa ve Kutsal Meryem Ana, gözlerime inanamadım. Kapı açıldı, bildiğiniz gibi tam açılmıyordu. Sadece bir insan geçebilecek kadar ve içeri girdi. Zavallı Bay Mendel, her tarafı yamalanmış bir asker paltosu vardı üzerinde ve bir zamanlar muhtemelen şapka olan, sonra çöpe atılmış bir şey duruyordu kafasının üstünde. Yakası yoktu. Ve berbat görünüyordu, yüzü bembeyazdı. Az sayıdaki saçlarına ak düşmüştü ve o kadar zayıflamıştı ki insanın içi kıyılıyordu. İçeri girdi. Bir şey olmamış gibi. Bir şey sormadı, bir şey demedi. Masasına gitti ve paltosunu çıkarttı. Eskisi kadar hızlı ve çevik değil. Çok yavaş ve ağır ağır nefes alarak. Yanında kitap yoktu. Sadece oturdu ve bir şey yapmadı. Boş ve feri sönmüş gözlerle öylece oturdu. Ancak yokluğunda Almanya'dan gelen mektup yığınını getirdiğimizde yeniden okumaya başladı ama o artık eskisi gibi değildi. Hayır, o artık eski Mendel değildi. O kitap mucizesi, tüm kitapların sihirli dizini değildi. Onu o zamanlar gören herkes bana aynını söyledi. Nefes alır gibi okuyan gözlerinde bir şeyler geri gelemeyecek şekilde kırılmıştı, parçalanmıştı. Kana susamış, zalim göktaşı, çılgın seyrinde bu adamın kıyıda duran, sakin kitap evreninin dingin gezegenine çarpmış olmalıydı. 10 yıllarca nazik, sessiz, ince kitap harflerine alışık olan gözleri, o dikenli tellerle çevrili insan kapanında korkunç şeyler görmüş olmalıydı. Çünkü göz kapakları bir zamanlar pırıl pırıl, cin gibi bakan gözlerinin üzerinden ağır ve yorgun aşağı sarkıyordu. Gözleri ince ipliklerle zorlukla tutturulmuş gözlüğünün ardında kıpkırmızı halkalarla yuvalarına çökmüştü. Muazzam bir sanat eseri olan hafızasında da bir kolon çökmüş ve oraya hakim tüm düzeni altüst etmiş olmalıydı. Beynimiz çok duyarlıdır. Bu narin maddeden oluşan merkez üssü, bu tüm bilgimizi temsil eden hassas cihaz çok naziktir. Tıkanmış en ince damar, sarsılmış bir ocak, yorulmuş bir hücre, yerini değiştirmiş bir molekül, ruhsal dengemizin ilelebet bozulması için yeterlidir. Ve bu adama olan buydu. Her şeyden daha kötü olanı da buydu. Bilginin benzersiz kumandasında, yani Mendel'in hafızasında geri döndüğünden beri düğmeler takılıyordu. Ara sıra birileri bilgi almaya geldiğinde, onlara yorgun gözlerle bakıyor ve söylediklerini tam anlayamıyordu. Yanlış anlıyor ve kendisine söyleneni unutuyordu. Mendel artık Mendel değildi. Tıpkı dünyanın artık eski dünya olmadığı gibi. Okurken onu beşik gibi sallayan farkındalığı kaybolmuştu. Çoğu zaman dimdik, gözlüğünü kitaba doğru çevirmiş halde oturur ve okuyor mu veya sadece içi mi geçmiş anlaşılmıyordu. Sporşil'in anlattıklarına göre defalarca kafası kitabın içine düşmüş ve güpegündüz uyuyakalmıştı. Bazen saatlerce kömür kıtlığı olduğu için masasına konmuş karpit lambasının kötü koku yayan ışığına dalıp gidermiş. Hayır, Mendel artık eski Mendel değildi. Dünya harikası değildi. O artık zorlukla nefes alan, işe yaramaz bir kıl ve kıyafet çuvalına dönüşmüş ve bir zamanların alim tahtında amaçsızca oturan Kafe Glüğ'ün yegane şöhreti olmaktan ziyade bir utanç kaynağı, bir leke, kötü kokan, eşkaliyle mide bulandıran, rahatsız edici, gereksiz bir asalaktı. Kafenin yeni sahibi olan ve 1919 kıtlık yılında un ve tereyağı kara borsacılığıyla zengin olan ve hızlıca değer kaybeden banknot destesiyle eski sahibi Standhartner'i Glück kafesini satmaya ikna eden Retzli Florian Gurtner de Mendel'i sevmiyordu. Güçlü çiftçi elleriyle işe koyulmuş, eski geleneksel kafeyi hızlıca görkemli bir kafeye çevirmişti. Parası değer kaybetmeden yeni mobilyalar almış, mermer tezgah kurdurtmuş ve müzikli gazinoya çevirmek adına yan tarafta bulunan lokanta için pazarlığa oturmuştu. Tüm bu alelacele düzenlenen tadilat işleri arasında sabahtan akşama kadar masayı işgal eden ve tüm gün boyunca sadece iki fincan kahve içen ve beş dilim ekmek yiyen bu vurdum duymaz asalak onu rahatsız ediyordu. Aslında Standhartner ona kafeyi devrederken bu eski müşterisinden bahsetmiş, ona Jakob Mendel'in ne kadar önemli ve saygın bir adam olduğunu anlatmış ve hatta onu kafenin demirbaşlarıyla beraber adeta bir şirket yükümlülüğü gibi kafeyle birlikte devretmişti. Ama Florian Gurtner, yeni mobilyalar ve güzel alüminyum kasasıyla birlikte kolay yoldan zengin olma çağının aşağılık ahlakını da edinmiş ve bu son can sıkıcı taşralı kalıntılarını yeni, görkemli kafesinden atmak için fırsat kolluyordu. Kısa süre sonra böyle bir fırsatı yakalamıştı. Jakob Mendel'in işleri iyice bozulmuştu. Son birikimleri enflasyonun değirmenlerinde erimiş, yok olmuştu. Müşterileri dört bir yana dağılmıştı. Tekrar küçük bir kitapçı olarak merdivenleri inip çıkmak ve mümessil olarak kitap toplamak için de artık takati kalmamıştı. Mendel kötü haldeydi. Bu birçok küçük belirtiden anlaşılıyordu. Yan taraftaki lokantadan çok nadiren yemek aldırıyordu. Kahve ve ekmek için en küçük hesapları ödemesi bile çok uzun sürmeye başlamıştı. Bir defasında 3 hafta sürmüştü. O zaman da şef garson onu kafeden atmak istemişti ama iyi kalpli tuvaletçi kadın Bayan Sporschill ona acımış ve kendisine kefil olmuştu. Bundan bir ay sonra kıyamet kopmuştu. Yeni şef garson birkaç kez siparişlerle kasanın örtüşmediğini fark etmişti. Sipariş verilen ve ödenenden fazla ekmek eksiliyordu. Hemen Mendel'den şüphelendi. Çünkü yaşlı hamal birkaç kez gelmiş ve Mendel'in ona 6 aydır para borçlu olduğunu ve bir türlü ödemediğini anlatmıştı. Şef garson artık tüm dikkatini Mendel'e vermişti. Ve 2 gün sonra sobanın arkasına gizlenerek Mendel'in sessizce masadan kalktığını, ön salona geçtiğini ve hızlıca ekmek sepetinden 2 tane ponçik alıp ağzına tıktığını izlemişti. Sonra hesabı getirdiğinde Mendel ponçik yediğini inkar etmişti. Hırsız yakalanmıştı. Garson olayı hemen Bay Gurtner'e bildirmişti. Kafe sahibi de uzun zamandır beklediği bu fırsatı kullanmıştı tabii. Mendel'e bütün insanların önünde bağırmış, ona hırsız demiş ve üstüne polisi çağırmadığı için şanslı olduğunu söyleyerek aşağılamıştı. Kafeyi derhal terk etmesini ve bir daha dönmemesini söylemeyi de ihmal etmemişti. Jakob Mendel sadece titremeye başlamış, bir şey dememiş, sandalyesinden kalkarken ayağa takılmış, tökezleyerek kafeden çıkıp gitmişti. Bayan Sporschild bu vedayı hazin son olarak adlandırdı. Nasıl ayağa kalktığını, gözlüğünü alnının üzerine kaldırdığını hiç unutmayacağım. Kireç gibi bembeyaz olmuştu. O yıl çok soğuktu hatırlarsanız. Ocak ayıydı ve paltosunu giymeden gitti. O kadar sarsılmıştı ki kitabını bile masada bırakmıştı. Ben son anda fark ettim ve ona götürmek istedim. Ama ben gidene kadar tökezleyerek kapıdan çıkıp gitmişti bile. Ardından sokağa çıkamadım. Çünkü Bay Gurtner kapıya kurulmuş arkasından bağırıyordu. Öyle ki sokakta yürüyen insanlar durup bakmaya başladılar. Rezalet. Hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Eski sahibi Bay Standhartner'de böyle bir şey olmazdı. Biri birkaç ponçik için kafeden köpek gibi kovulmazdı. Bay Standhartner olsaydı, Bay Mendel ömrünün sonuna kadar burada ücretsiz yemek yiyebilirdi. Ama bu zamane gençlerinde vicdan yok. 30 seneden uzun bir süre her gün buraya gelmiş bir insanı böyle kovmak, bu tam bir rezaletti. Ve Tanrı'nın huzurunda bundan sorumlu tutulmak istemezdim. Kesinlikle istemezdim. Bu iyi kalpli yaşlı kadın çok heyecanlanmıştı. Ve yaşlılara özgü konuşma arzusuyla bu kepazeliği ve Bay Standhartner'de böyle bir şeyin düşünülemez olduğunu sürekli tekrarlayıp duruyordu. Biraz izin verdikten sonra Mendel'e ne olduğunu, onu bir daha görüp görmediğini sorarak kadının konumuza geri dönmesini sağladım. Hemen kendine geldi ve daha da heyecanlı konuşmaya başladı. Her gün masasının yanından geçtiğim her sefer içim acıdı. Buna inanın. Zavallı Bay Mendel'in nerede olduğunu düşünüyordum ve nerede oturduğunu bilseydim ona sıcak yemek götürürdüm. Çünkü yemek ve ısınma için parayı nereden bulacaktı? Bildiğim kadarıyla akrabaları da yoktu. Zaman geçtikçe ve ben de ondan haber alamayınca herhalde öldü dedim kendi kendime ve onu bir daha hiç göremeyeceğimi sandım. Sonra onun için bir dua okutmayı düşündüm. Çünkü o iyi bir insandı ve ne de olsa birbirimizi 25 yıldan uzun süredir tanıyorduk. Bir gün sabah saat 7:30'da kornişlerdeki pirinçleri parlatıyordum. Birden kapı açıldı. Kalbime inecek sandım ve içeri Mendel girdi. Bilirsiniz, her zaman biraz yalpalayarak yürürdü ama bu sefer bir şeyler farklıydı. Her an düşecek dedim kendime. Gözleri cam gibi parlıyordu ve Tanrım nasıl görünüyordu öyle. Bir deri bir kemik kalmıştı. Ruh gibiydi. Ona baktım ve bir şey bilmediğini, güpegündüz uyur gezer gibi buraya geldiğini, her şeyi unutmuş olduğunu, o zamanlar olanları, ponçikleri, ve Bay Gurtner'i buradan nasıl kovulduğunu, bir şey hatırlamadığını anlamıştım. Allah'tan Bay Gurtner henüz gelmemişti ve şef garson kahvesini içiyordu. Hemen yanına koştum. Ona gitmesi gerektiğini, kendisini bir daha o kaba herife...
Mahcup şekilde etrafına bakındı ve sözlerini düzeltti.
Yani Bay Gurtner'e kovdurmaması gerektiğini söylemek istedim. Bay Mendel diye seslendim. Birden kafasını kaldırdı ve o an, Tanrım bu çok korkunçtu. O an her şeyi hatırlamış olmalı. Çünkü irkildi ve titremeye başladı. Sadece elleri değil, hayır, tüm vücudu titriyordu ve hızlıca kapıya atıldı. Ama oracağı yığılıverdi. Hemen ilk yardımı çağırdık. Onlar geldi ve onu aldılar. Ateşler içindeydi. O akşam öldü. Doktor zatürre dedi. Son evredeymiş. Ve bize geldiğinde bilincinin yerinde olmadığını da söyledi. Uyur gezerlerde olduğu gibi onu çağıran yere gelmişti. Tanrım, bir yerde 36 yıl boyunca her gün oturursan o masa yuvan olur tabii.
Mendel'i tanıyan son iki kişi olarak uzun süre onun hakkında konuştuk. Mendel bana genç bir adamken mikrobik küçüklükteki varlığıyla dış dünyaya karşı aşılmaz duvarlarla korunmuş ruhani bir yaşamın ne olduğu hakkında fikir vermişti. Hayatında hiç kitap okumamış, zavallı, çalışmaktan harap olmuş tuvaletçi kadınsa 25 yıl boyunca mantosunu temizlediği ve düşen düğmelerini diktiği için bu yoldaşa kendi basit ve fakir dünyasında bağlılık duyuyordu. Yine de bu eski terk edilmiş masada ebediyetten çağırdığımız gölgesi eşliğinde birbirimizi çok iyi anlıyorduk. Çünkü her anı insanları birbirine bağlar ve sevgi dolu anılar bunu iki kat daha iyi başarır. Aniden tam sohbetin ortasında birden aklına bir şey geldi.
Yüce İsa, ne kadar unutkanım. O gün masada bıraktığı kitabı hala bende. Nereye götüreceğimi bilmiyordum ki. Sonra kimse gelip onu sormayınca da hatıra olarak saklamamda sakınca yoktur diye düşündüm. Siz ne dersiniz? Haksızlık etmedim değil mi?
Hemen gitti ve arka tarafta bulunan barınağından kitabı alıp geldi. Tebessüm etmemek için kendimi zor tuttum. Çünkü muzip ve alaycı kader yaramazlık etmeyi sever ve zalim olana zaman zaman mizah katar. Kitap, Heinz'ın Bibliotheca Germanorum Erotica e Curiosa eserinin ikinci cildiydi. Yani her kitap koleksiyoncusunun bildiği nazik edebiyatın tamamlayıcı eseriydi. Bu müstehcen eser, Haben sua fatali belli, aramızdan ayrılan sihirbazın geride bıraktığı mirasıydı. Ve kaderin cilvesi olarak bu yıpranmış, kızarmış, gafil ellere düşmüştü. Bu eller ki muhtemelen dua kitabı dışında herhangi bir kitap tutmamışlardı. Gülmemek için dudaklarımı ısırdım. Bu kısa tereddüt, iyi kalpli kadının kafasını karıştırdı. Bu değerli bir şey miydi? Değilse onda kalabilir miydi? Tüm samimiyetimle kadının elini sıktım. Sizde kalsın, dedim. Dostumuz Mendel kitap verdiği binlerce kişi arasından en azından bir tanesinin onu hatırladığına sevinirdi. Sonra kalktım ve o iyi kalpli, yaşlı kadından utandım. Çünkü o, tüm cehaletine rağmen Mendel'in anısına hürmetinden bu kitabı saklamıştı. Ben, ona çok daha fazlasını borçlu olmama rağmen kendisini yıllarca unutmuştum. Bir kitabın ölümden sonra da insanlarla bağın kopmaması için yazıldığını ve kitabın her yaşamın en acımasız düşmanları olan faniliğe ve unutulmaya karşı en büyük başkaldırı olduğunu bilmesi gereken ben, kitapçı Mendel'i unutmuştum.